Ayrım 24.
Tanzimat insanının oluşumunda geleneğin payı vardır ama geleneği değiştirme geleneği de tanzimatçılarla başlamıştır denilebilir. Budapeşte'de Tuna kıyısında şirin bir meydan Joseph Bem adını taşır. Meydanda General Joseph Bem'in bir heykeli vardır. Macar halkı 1848'de Lajos Kossuth'un önderliğinde Avusturya'ya karşı yaptıkları cumhuriyetçi devrime gönüllü olarak katılan Polonya Lejyonu komutanının anısına bu heykeli dikmiş ve şükran borcunu bildirmiştir. General Joseph Bem Osmanlı ordusunun ünlü Murat Paşasıdır. Osmanlı ülkesine sığınan Polonyalı, Macar ve İtalyan devrimci birliklerinin bir kısmı geri yurtlarına veya başka ülkelere gitmiş, bir kısmı da din değiştirip Osmanlı hizmetine girmişlerdi. Bu yeni Osmanlılar 17. yüzyıldan beri Alman prensliklerinde Rusya'da görüldüğü gibi orduya ve sivil idareye hizmet sunan başka ülkelerin macera perest küçük asilzadelerinden çok farklıydılar. Yeni ülkelerine derin bir bağlılıkla hizmet etmişler, tanzimat reformlarının yürütülmesine yetenekleriyle katkıda bulunmuşlardır. Bir bakıma 1930'larda Nazizm'den kaçarak Türkiye'ye sığınan Alman bilim adamlarının üniversiteye yaptıkları hizmete benzer bir durum söz konusudur. Ancak 1849 Polonya-Macar mültecileri sadece Osmanlı ordusuna değil, sivil bürokrasiye ve kültür hayatına da yararlı hizmetler sundular. Ordusunun kuruluşu tamamlanmamış ve reformun getirdiği sancı ve sıkıntılar içindeki Osmanlı Devleti, Avusturya ve Rusya'nın baskılarına rağmen mültecileri geri çevirmedi. Sultan Abdülmecit Tuna kıyısındaki kalelere sığınan ve başta Kossuth olmak üzere bütün Macar hükümet üyelerinin, Polonya-Macar komutanlarının bulunduğu binlerce kişiye kendilerinin ve ailelerinin hayat ve şereflerinin teminat altında olduğunu, istedikleri ülkeye gidebileceklerini, Osmanlı hizmetine girenlerin de rütbe ve mesleklerine uygun görevlere atanacaklarını mülteciler komiseleri olarak görevli olan Ahmet Vefik Paşa aracılığıyla bildirdi. Mülteci subayların bir kısmı Vidin'de Müslümanlığa geçmişlerdi. General Kmetti yani İsmail Paşa, Kont Rosvadovski yani Hamza Bey, Polonya Macar Kuvvetleri Komutanı General Bem Murat Paşa, Michael Çaykovski Sadık Paşa, Zaniski Osman Paşa, Borzeçki Mustafa Celalettin Paşa, Baron Stein Ferhat Paşa, Severin Bielinski Serasker Nihat Paşa, Vladislav Çaykovski Muzaffer Paşa olarak hizmete girdiler. Dipnot, Enrico de Leone, L'Impero Ottomano nel primo periodo della Riforma, Milano 1967 sayfa 189-191 ve sayfa 233-234. Bem yani Murat Paşa Tuna'nın sağ kolundaki kuvvetlerin komutanı, Çaykovski de Sadık Paşa yani yeni kurulacak Kazak alaylarının komutanı olarak tayin edildiler. Ferhat Paşa veya Baron Stein ise İsmail Paşa ve Sefer Paşa yani Kosiyelski ile Kazak, Polonez alaylarıyla Kafkas cephesinde Ruslara karşı görevlendirildi. Bu liste din değiştirerek Osmanlı hizmetine giren Macar ve Polonyalıların tamamını içermez. Dipnot, Östhaus Hofden Unsta Uns Arşiv, PA 12 Türkay Folk 27, 2 Yenler 1850 ve aynı Karton Folk 445, tama yakın bir liste vardır ancak Müslüman isimleri içermez. Bunun dışında sanayi ve eğitimde görev alan ve din değiştirmeden orduda da yararlanılanlar vardır. Topçuluktan haritacılığa, matematik eğitiminden veterinerliğe veya ressamlığa kadar 19. yüzyıl Osmanlı hayatına bir takım yeniliklerin girmesinde mültecilerin payı olduğu açıktır. Franciszek Sokolski Edirne Nafia müdürüydü. Antoni Antonovich Telgraf baş müfettişi oldu. Yablonovski hekimdi. Bizzat Mithat Paşa'nın Tuna ve Bağdat'taki başarılı valiliklerinde yanında bulunan ve kara avcı diye bilinen Karol Brozovski'nin payı önemlidir. Dipnot, Ortaylı, Mithat Paşa'nın vilayet yönetimindeki kadroları. Mithat Paşa Semineri, Ankara 1986 sayfa 228. Mithat Paşa'nın kurduğu sanayi mekteplerinde de Polonyalı ve Macar teknisyenlerin öğretmenlik yaptığı biliniyor. Hülasa en yüksek rütbesinden en küçüğüne kadar Osmanlı modernleşmesi mülteciler sayesinde yararlı kadrolar kazanmıştı. II. Mahmut döneminden beri Osmanlı ordusu özellikle Prusya'dan uzman getirtiyordu. Ancak bu Prusyalıların reforma ne derecede canla başla hizmet ettikleri şüphelidir. 1830 devrimi sırasında önce İngiltere'ye sığınan sonra Osmanlı ülkesine gelen General Szerzonowski Wojciech ve mahiyetindeki iki Polonyalı subayın Osmanlı hizmetine alınmasını Avusturya, Rusya ve Prusya şiddetle protesto etmişlerdi. Prusya elçisi Königsmark bu olay üzerine Prusya'dan askeri uzman yollanamayacağı tehdidini savurmuştu. Osmanlı'ya gerçekten hizmet edenler büyük devletleri rahatsız ediyordu. Baba Ali 1831'de sürgündeki Polonya hükümetini, yani Polonya Milli Komitesi'ni tanımış ve komitenin Baba Ali nezdindeki temsilcisine elçi muamelesi yapmıştı. Dipnot, Nigar Anafarta Osmanlı İmparatorluğu ile Lehistan arasındaki münasebetlerle ilgili tarihi belgeler. Basım yeri ve tarihi yok. Muhtemelen 1980. Topkapı Saray Arşivi belgelerinden E7835 kitap 597 sayfa 98 ve devamı. N. Göyünç, 1849 Macar mültecileri ve bunların Kütahya ve Halep'te yerleştirilmeleri. Türk-Macar Kültür Münasebetleri İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 1976 sayfa 173-179. Polonez ve Macar asıllı Osmanlı paşaları ve memurları sadece kendileri değil, evlilik yaptıkları ve akraba oldukları çevreye de yeni bir hayat tarzı getirdiler. 19. yüzyılın Osmanlı yüksek sınıfı arasında ulusalcı bir batılılaşma bu çevrede başladı. Dipnot, Mustafa Celaleddin Paşa'nın ilk ulusalcı kitabı ve düşünceleri ortaya attığını görmüştük. Oğlu Ferik Enver Paşa da aynı yolu izlemişti. Ana tarafından şair Nazım Hikmet'in ceddidir. Bu gibi aileler çocuklarına verdikleri eğitim ve kaç göçten uzak yaşantılarıyla da üst tabakanın modernleşmesine yakın bir örnek oldular. Mustafa Celaleddin Paşa, yani sabık Kont Borzeçki, Karadağ Savaşı'nda Mirdiva, yani Tuğ General rütbesiyle şehit düştü. Tanzimat toplumuna, daha doğrusu yeni sınıfına oluşturan üçüncü grup Macar Polonya mültecileriydi. 19. yüzyılda İstanbul ve büyük liman şehirlerinde yeni bir hayat başladı. Bu yeni hayat tarzı sadece kârgir konaklar, Avrupa mobilyası ve alafranga sofra adabı olarak özetlenemez. Kadınlar eğitim görüyordu, gazete ve dergi okunuyordu, asıl önemlisi roman okunuyordu. Kaç göç büyük ölçüde devam etmekle beraber yüksek sınıfın kadını toplum hayatına giriyordu. Gezinti yerlerinde kadın erkek flörtü başlamıştı. Bazı tekkelere kadınlar da devam ediyordu. Eczane ve doktorun yanında eski gelenekler de sürüyordu. İstanbul halkı Beyoğlu'ndaki hekimden üfürükçüye, oradan eczaneye taşınır olmuştu. İmparatoriçe Eugenie İstanbul'dayken Küçük Su Kasrı'nı Sultan Abdülaziz ile ziyarete gitmiş, padişah İmparatoriçe'ye kolunu vermişti. Bu manzarayı çayırda toplanıp seyreden kalabalık arasındaki alafranga zevat ikisini kol kola görmekten pek memnun olmuştu. Boğaz'daki mehtap safaları, Sayfiye'deki köşklerde kadınlı erkekli saz söz meclisleri, tutucu çevrelerin ve Ahmet Cevdet Paşa gibilerin dedikodu ve eleştirilerine neden oluyorsa da yeni hayat bildiği gibi devam ediyordu. Alafrangalık, laik eğitimin ve laik bürokrasinin derece derece benimsediği bir hayat tarzıydı. Eski devirde ince yaşam ulema sınıfının büyüklerine özgüydü. Şimdi ise sivil bürokrasi modern ve pahalı yaşam biçimine öncülük ediyordu. Osmanlı aydınları medreseli, mektepli diye ikiye ayrılmıştı. Yavaş yavaş mektepli ve alaylı ayrımı da başlayacaktı. Diploma ve düzenli eğitim 19. yüzyıl Osmanlı adamının hayatını gençlik yıllarında etkileyen ve yol ayrımını belirleyen iki kuvvetli toplumsal kurumdu. Osmanlı aydınının bu dönemde çok okuyup yazdığını söylemek güçtü. 1822-1842 arasında 250 kadar eserin basıldığı, bütün Tanzimat döneminde basılı kitabın birkaç bini geçmediği biliniyor. Dipnot, Ubicini, Lettre sur la Turquie, 172-173 ve 175-176, S. Show adı geçen eser sayfa 128. Oysa Büyük Petro döneminden Ekim devrimine kadar Rusya'da 200 bini aşkın kitap basılmıştı. Osmanlı aydını klasik dönemin bazı geleneklerini de atamadı. Günün mücadelesi Avrupa edebiyatının izlenmesi, giderek Batı siyasal düşüncesine ilgi yanında tarikatlara ilgi de vardı. Ara sıra bir tekkenin havasına sığınıp bir tür tecerrütle, yani meditasyon, hayatın çalkantılarından uzaklaşmak, tekke şiiri ve tasavvufun tarihiyle ilgilenmek yeni hayat tarzının bir parçasıydı. Mevlevilik ve Bektaşilik gibi tarikatlarla Müslümanlar kadar gayrimüslim okumuş zümrenin de bağları vardı. Bizzat yeni Osmanlılar denen muhalif grubun Bektaşiliğe liberal bir nitelik atfedip sempati duydukları biliniyor. Dipnot, Irene Melikov, L'ordre de Bektaşi après, Turkika, 15-1983 sayfa 155-170. Sözlü kültür geleneği yaşamaya devam ediyordu. Avrupa romanları, düşünürleri okunur, dostlara anlatılır, notlar tutulur, tekrarlanırdı. Sivil asker olsun, 19. yüzyıl Osmanlı aydını büyük imparatorluğu bir ucundan öbür ucuna gezerek, görerek öğrenir ve erken olgunlaşırdı. Düşünce ve davranışlarında sanıldığının aksine renklilik ve esneklik vardı. Siviller de askerler de benzer konuları işleyip benzer şeyleri öğrenerek laik eğitimden geçerlerdi. Taşra hayatında muallim ve zabit beraberliği 19. yüzyıl aydın eğitiminin ve kültürünün temelini ve çatısını oluştururdu. toplumsal ve kültürel değişimin belirgin bir yabancı düşmanı tepki yarattığına kuşku yoktur. Ancak 19. yüzyıl ortalarında Osmanlı aydınları Batı hayat tarzına ve Batı kültürüne belirli bir rahatlıkla yaklaşabiliyorlardı. Bu yaklaşımda o kültürün temeline inmeden onu pragmatik bir tutumla uygulamanın payı olduğu kadar ülkenin bağımsızlığının da rolü vardır. Osmanlı ülkesinde İslamcılık bile Batı kurumlarına ve Batı kültürüne karşı Hint Müslümanları, Rusya Müslümanları kadar şüpheci ve itici bir eğilim içinde değildi. 31 Mart olaylarının kışkırtıcısı sayılan Derviş Vahdettin'in Volkan gazetesinde İngiliz parlamentarizminin ve demokrasinin kurumlarını benimseyerek savunduğu açıktır. Bir toplumda değişme başladığında bu değişim öngörülen alanlar kadar öngörülmeyen alanlara da sıçrar. Osmanlı toplumu belki çok köklü bir değişim geçirmiyordu ama modernleşme toplumun her kesitine ve her kurumuna sıçradı. Osmanlı aile yapısı ve Osmanlı kadını da bu gelişmelerin dışında kalmadı. Tanzimat döneminde Osmanlı kadınının hayatında kayda değer gelişmeler başlamaktadır. Hayatı ayrı bir renge bürünmüştür. Bu renk değişikliğini sadece modadan, günlük yaşamdan, tüketim kalıplarındaki farklılaşmadan, yabancı dil öğrenmek veya piyano çalmak gibi yeni zevklerden ibaret görmemek gerekir. 19. yüzyılda Osmanlı ülkelerinde tarımda, eğitimde görülen bazı yapısal gelişmeler ve bütün dünyanın yaşadığı haberleşme ve teknolojik devrimin Osmanlı topraklarına da yansıması, klasik aile yapısını büyük şehir kadar kırsal alanda da yavaş yavaş değişim geçirmeye zorlayacaktır. Nihayet Orta Doğu ülkelerinde kadının özgürleşmesi sorunu bu dönemin modernleşme ideolojilerinde önemli yer tutar. İslamcı modernleşmeci akımdan liberal düşünceye kadar bütün Orta Doğu düşünürleri klasik ailenin yapısı, kadının toplumsal yeri üzerinde duruyor ve değişiklik öneriyorlardı. Liberal Batı düşüncesinin etkisindeki Şemsettin Sami kadın eşitliği ve özgürlüğü üzerine yazmadan önce Namık Kemal kadının eşitliği üzerine ilk çıkışları modern İslamcı bir açıdan yapıyordu. Dipnot, Atiyetze, The Study of Ottoman Literature, International Journal of Turkish Studies, 1981 cilt 2 numara 1 sayfa 50-51. İmparatorluğun İzmir, Beyrut, Selanik gibi liman şehirlerinde ve Rumeli'deki bazı merkezlerin nüfusundaki göze çarpan büyüme, yeni iş dalları dolayısıyla aile yapısında da modernleşmenin başlaması kaçınılmazdı. Anadolu kıtasında da Türkiye'nin sosyal tarihi için önemli bir değişme başlamaktaydı. Çukurova, Amik, Maraş yörelerinde aşiretlerin iskanı nedeniyle göçebe nüfus yeni hayata geçmekteydi. Nihayet yüzyılın ortasında Ege bölgesi ardından Çukurova'da başlayan tek ürüne dayalı tarımın yarattığı toprak işçiliği, kırsal kesimdeki ailenin geçimini ve yapısını etkilemeye başlayan gelişmelerdi. Kırsal kesimde bu dönüşümü başlatan faktörlerden biri de 1858 Hicri 1274 tarihli Arazi Kanunnamesidir. Kanunnamenin çok çabuk ve etkin bir biçimde özel mülkiyet düzenini gerçekleştirdiğini, hele küçük ve orta sınıf çiftçiliği güçlendiren etkileri olduğunu söylemek güçtür. Ama tarım topraklarının mülkiyeti ve miras konularında yenilikler getirmediği de söylenemez. Bu kanunla işlenen toprakların tapulandırılması ve miras yoluyla intikali ister istemez kırsal kesimdeki büyük aileyi parçalayacak bir süreci başlattı. Bundan başka arazinin miras yoluyla intikalinde kız evlat da erkekler de eşit pay alacaktı ki bu keyfiyet hukuki yönden önemli bir gelişmedir. Diğer yandan kırsal bölgelerden ülkenin İstanbul, Beyrut, Selanik gibi büyük şehirlerine yapılan göçte de niteliksel bir değişim gözlenmektedir. Daha önce büyük şehre bekar nüfus göç eder ve kısmen mevsimlik olarak kalırken artık çeşitli nedenlerle aile göçlerinin başladığı görülüyordu. İstanbul'un surlara yakın kesiminde Haliç civarında ilk gece kondulaşma başlamaktaydı. Bu olguları şehirleşme ve çekirdek aileye geçişin başlangıcı olarak nitelemek abartma sayılmamalıdır. Tanzimat döneminin getirdiği sosyo-kültürel değişim hiç değilse üst ve orta tabaka kadınının toplumsal hayata girişini hazırlayan altın bir dönem olmuştur. Modern İslamcı düşünürler çok eşli evliliğin kalkmasına ya da sınırlandırılmasına yönelik yeni yorumlar getirirlerken gerek Osmanlı ülkesinde gerek diğer Orta Doğu ülkelerinde ve Rusya periferisindeki düşünür ve yazarlar eski aile yapısı ve evlenme geleneklerine karşı kampanya açmışlardı. İbrahim Şinasi Bey modern tiyatromuzun ilk eseri sayılan Şair Evlenmesi'nde biraz naif bir üslupla eski evlilik geleneklerini yererken Azeri dramaturjisinin kurucusu Mirza Fethali Ahundo ve izleyicileri tiyatro yapıtlarında İslam kadınının kapalı hayatını, pederşahi aile düzenini, kız çocuklarının cahil bırakılmasını en etkili biçimde yeriyorlardı. Dipnot. Şinasi'nin Şair Evlenmesi adlı komedisi bizim modern tiyatromuzun ilk eseri değildir. Fahir İz 1958'de Viyana'da Avusturya Milli Kütüphanesi'nde yazma bir Türkçe oyun bulmuştur. Papuççu, Keşifger, Ahmet'in Maceraları diye özetlenecek bu oyundan başka veya eskileri de bulunabilir. Ancak Şinasi'nin oyunu o devirde temsil edilen ve tutunan ilk tiyatro oyunu olma özelliğini korumaktadır. 1880'lerde Rusya Müslümanlarından bir grup kadın Alemi Nisvan adlı bir kadın gazetesi çıkararak feminist hareketi yaygınlaştırmak çabasındaydılar. Tanzimat Marifi'nin en önemli girişimlerinden biri orta öğrenim alanında İnas Rüşdiyeleri açarak kız çocuklarının eğitim olanağını geliştirmek olmuştur. Kız çocukların sayılarının artması ve 19. yüzyıl sonunda eğitim derecesinin liseye kadar yükselmesi ise yeni bir meslek grubunun ortaya çıkışını sağladı. Muallime hanımlar. Kadının özgür çalışma hayatına girişi Türkiye tarihinde sanayiden önce eğitim alanında olmuştur ki bu gelişme günümüz Türkiye'sinde kadının bürokrasideki güçlü durumunun bir nedenidir. Dipnot, Birinci Dünya Savaşı başladığında bazı nezaretlerde kadın memur istihdamına başlanmıştı. Balkan Savaşı'nda ise kadın amele taburları teşkil edilerek kadınların kol işçiliğine çekildiği de görülür. Bakınız Zafer Toprak, Türkiye'de Milli İktisat, Ankara 1982, sayfa 316, 341, 312. Osmanlı İmparatorluğu'nun son döneminde Darülfünun'un muhtelif şubelerinde bazı yabancı yüksek okullarda kız öğrencilerin bulunması, kızların eğitimindeki gelişmenin yarattığı olağanüstü bir durumdur. Çünkü o devirde Avrupa ve Kuzey Amerika'nın bazı üniversitelerinde ya tamamen ya da bazı şubelere kız öğrenci kabul edilmediği, ders ve seminer izleyenlerin ise diploma sınavlarına kabul edilmediği bilinmektedir. Tanzimat dönemindeki kültürel açılımla ortaya çıkan yeni aydın grubunun üyeleri arasında üst sınıftan kadınlara da rastlanmaktadır. Cevdet Paşa'nın kızı Fatma Aliye Hanım, şair Nigar Hanım bu tip aydınların prototipidir. Büyük kentlerde kadın evin dışına çıkmıştır. Boğaz içindeki mehtap gezilerinden Beyoğlu'ndaki alışverişlere kadar birçok yerde kadının toplumsal hayata girişine, Tanzimat'ın devlet adamlarından Cevdet Paşa, zen perestliğin ve muaşakanın artması olarak nitelendirir. Dipnot, Ahmet Cevdet Paşa, Maruzat, sayfa 9-10. Sanayileşme ve kentleşmenin yavaşlığına rağmen toplumda kadının 19. yüzyıldan beri ılımlı bir özgürleşme sürecine girdiği görülüyor. Sanayileşen Avrupa'da kadın özgürlüğünün bedelini çok pahalı ödemiş, toplumsal hayatta yeni güçlüklerle karşılaşmıştır. Benzer bir gelişme ülkemiz kadını için henüz başlamaktadır. Ama koşulların farklılığından dolayı Türkiye'de kadının özgürlük için ödediği bedelin Avrupalı kadınınki kadar ağır olduğu söylenemez. Bu farklı koşullar yakın tarihimizdeki reformların sanayileşmeden önce özgürlük için uygun bir zemin hazırlamasından ileri gelmektedir. Tanzimat döneminin devlet adamları yürürlükteki aile hukuku ve evlenme geleneklerinin sorunlar yarattığının farkındaydılar. Bu konudaki yasama programları Sadrazam Mehmet Emin Ali Paşa'nın Fransız Medeni Kanunu'nu kabul etme girişimine kadar varmaktadır. Ama toplumsal yapı buna müsait olmadığından geleneksel evliliği düzenlemek için bazı ferman ve tenbihler çıkarmakla yetinmişlerdir. Bu ferman ve tenbihler esas olarak evlenme sırasında başlık ödemeyi yasaklamakla, ağır masrafların yapılmasını önlemek istemekteydi. Dipnot, Şerafettin Turan, Tanzimat Devrinde Evlenme, İş ve Düşünce Dergisi, 22, Taksim 182, İstanbul, Ekim 1956, sayfa 14-15. Tanzimatçılar başlık, kalın gibi evlenmeyi güçleştiren adetlerden hoşlanmıyorlardı. Çıkan tenbihler bu geleneği yasaklamak amacındaydı. Ayrıca bütün ülkede de bu adetin ne derece yaygın olduğu araştırılmıştı. Daha 1840 yılında Erbenek ilçesinde kız başlığı namıyla alınan mebaliğin tahkiki Babali'den emredilmişti. Dipnot, Başbakanlık Arşivi İrad-ı Vala No. 124, 10 Recep 1256, 7 Eylül 1840. Kuşkusuz ferman ve tembihlerin yaşayan gelenekleri ortadan kaldırdığı söylenemez ama bunların aile hayatındaki belirli gelişmeleri yansıttığı da açıktır. Tanzimat döneminde hiç değilse şehirli nüfus arasında ekonomik ve sosyal zorunluluklarla eski geleneklerin ve çok eşli evliliğin adam akıllı gerilediği ve hoş karşılanmadığı bilinmektedir. Dipnot, Osmanlı toplumunda muhtelif toplumsal tabaka ve bölgelerindeki aile tiplerinin günlük yaşayışı, sosyo-kültürel davranış kalıpları, tüketim ve kazançları henüz ciddi araştırma konusu olmamıştır. Özellikle sosyal değişimin hızlandığı 19. yüzyıl için bu araştırmaların sınırlı sayıdaki hatırat, her yerde pek düzenli olmayan nüfus kayıtları, seyahatnameler ve kuşkusuz romanların ve hikayelerin taranarak yapılması gerekmektedir. Hüseyin Rahmi Gürpınar veya Ahmet Rasim'in eserleri 19. yüzyıl halk hayatını anlamamıza yarayacak mendah hikayeleri küçümsenmeyecek kaynaklardır. Türkiye bütün Orta Doğu'da son yüzyılda ekonomik yönden en hızlı değişim geçiren ülkedir. Bu değişimde sadece tarımsal sinayi gelişme değil, önemli ölçüde hukuk reformları, sosyo-kültürel reformlar da etkili olmuştur. Kaldı ki çok eşliliğin Osmanlı ülkelerinde geçmişte de yaygın olmadığı seyahatname, hukuki kayıtlar vesaire gibi kayıtlardan da anlaşılmaktadır. 19. yüzyılda ülkenin büyük şehirlerinin de fiziki dokusuna ve yaşam biçiminde değişmeler görüldü. Saray Babari denen sadrazam konağı, Süleymaniye'deki Aha Kapısı ve Şeyhülislamlık'tan başka belli başlı resmi bina tanımayan İstanbul'un bir bölümü nezaretler, devlet daireleriyle donandı. Beyoğlu ise bankalar ve ticarethaneler, mağazalar, restoran ve kafelerle doldu. İstanbul'un her yerinde kârgir okullar, karakollar gibi 19. yüzyılın mimari zevkini yansıtan yapılar yükseldi. Nihayet Avrupa'nın ilk metrolarından biri olan tünel Karaköy ve Beyoğlu arasında işletmeye açıldı. 19. yüzyılda Boğaz'ın iki yakasında adalarda Çamlıca ve Kadıköy'de sayfiye hattı başladı. Önceleri sadece azledilmiş devlet duğuların, Rum balıkçıların veya bahçıvan ve köylülerin yaşadığı uzak Boğaz köyleri, vapurların gidip geldiği mevsimlik oturulan semtler halinde İstanbul'la bütünleşti. Büyük şehirlerde varlıklı, orta halli ve fakirlerin oturduğu semtler birbirinden ayrılmaya başladı. Beyrut, İzmir, Selanik gibi zengin liman şehirleri de İstanbul'la birlikte aynı değişim sürecine girdiler. Baba Ali düzgün parke döşeli caddeleri hükümet binalarıyla imparatorluğun idare merkezi olduğunu gösteriyordu. 19. yüzyılda İstanbul devamlı kaldırım, su yolu inşaatı ve genişletilen caddelerle bir şantiye görünümü aldı. Başarılamasa bile İstanbul ilk defa plana göre düzenlenmek isteniyordu. İlk park Tepebaşı bu dönemde yapıldı. Kayıkçıların felaket günü gelip çatmıştı. Karaköy ve Eminönü köprüleriyle bağlantı şehirde iskeleler arası vapur seferleri başladı. Sayfiye yerleri içinde Yeniköy, Tarabya, yazlık sefarethanelerin ve yükselen Rum burjuvazisinin semtiydi. Beyoğlu Taksim'e doğru gelişti. 20. yüzyılın başında Gümüşsuyu, Ayazpaşa gibi semtler her dinden ve dilden zengin İstanbulluların apartman yaşamına geçtiği bölgeydi. Geleneksel Osmanlı şehrindeki mahalle henüz sınıf ve statü farkına göre biçimlenmiş bir mekan değildi. Bir paşanın konağı karşısında küçük bir evkaf katibinin ayalı küçük evi, ilmiye ricalinden bir efendinin kaşhanesinin yanı başında mahalle su yolcusunun kulübesi bulunur. Bütün bu insanlar birbirleriyle her gün karşılaşır, belirli bir sosyal dayanışma, saygı ve himaye kuralları içinde yaşarlardı. Aynı tarz hayat gayrimüslimlerin şehrin kenar bölgelerine sıkıştırılmış mahallelerinde de görülürdü. Ama bazılarının artan servetleri konak ve şık binalara, bu şık bina ve konaklar sıklaşan semtlere yığılmaya başlayınca cemaat ruhunun yaşadığı eski mahalleler de nitelik değiştirmeye başladı. Aksaray'ın ötesi orta halli ve fakirlerin semti oldu. Tıpkı Avrupa'nın büyük başkentlerinde olduğu gibi ayrı sosyal sınıfların yaşadığı mahallelerde farklı bir argo ve şive gelişti. 19. yüzyılın İstanbul'unda henüz ilmiye sınıfının önde gelen efendilerinin büyük memur ve paşaların yaşadığı Fatih, Aksaray, Laleli semtinde İstanbul şivesinin yani ağzının en makbulü konuşuluyordu. Kasımpaşa sakinlerinin şivesi, Karagümrük mahallesinin gelenekleri küçümsenirdi. Yangınların silip süpürdüğü şehirde zengin konakları ahşap da olsa yangın duvarları ve geniş bahçelerle çevriliyor veya kârgir bina mimarisi gelişiyordu.